Ayrım 3, sayfa 64. Okulumdaki diğer çocukların hepsi aptal. Gerçi öyle olsalar bile onlara aptal dememem gerek. Öğrenme güçlüğü çekiyorlar ya da özel eğitim ihtiyaçları var demem gerek. Ama bu çok aptalca. Çünkü herkes öğrenme güçlüğü çeker. Çünkü Fransızca konuşmayı öğrenmek ya da izafiye teorisini anlamak zordur. Ve ayrıca herkesin özel ihtiyaçları vardır. Şişmanlamasını engellemek için cebinde sürekli yapay tatlandırıcı taşıyan babam gibi ya da bej rengi bir işitme cihazı kullanan bayan Peters gibi ya da taktığında başını ağrıtacak kadar kalın camları olan bir gözlük kullanan Siopan gibi ve bu insanların hepsinin özel ihtiyaçları olmasına rağmen onlara özel ihtiyacı olan kişiler denmiyor. Ama Siopan bu kelimeleri kullanmamız gerektiğini, çünkü okuldaki çocuklar gibi çocuklara embesil, mongol ya da sakat diyen insanlar olduğunu ve bunların çok kötü kelimeler olduğunu söyledi. Ama bu da aptalca, çünkü bazen sokağın aşağısındaki okuldan çocuklar bizi otobüsten inerken gördüklerinde özürlüler, özürlüler diye bağırıyorlar. Ama ben hiç önemsemiyorum insanların ne söylediklerini, çünkü sadece taşlar ve sopalar kemiklerimi kırabilir ve İsviçre çakım var. Ve eğer bana vururlarsa ve ben de onları öldürürsem bu nefsi müdafaa olur ve hapse girmem. Aptal olmadığımı ispatlayacağım. Önümüzdeki ay matematikte A seviyesi sınıfına gireceğim ve A alacağım. Bizim okulumuzda daha önce kimse A seviyesine geçmedi ve müdüre bayan Gascoigne ilk önce sınava girmemi istemedi. A seviyesi için eğitim verme olanakları olmadığını söyledi ama babam bayan Gascoigne ile tartıştı ve gerçekten çok sinirlendi. Bayan Gascoigne bana okuldaki diğer öğrencilerden farklı davranmak istemediklerini, çünkü o zaman herkesin kendisine farklı davranılmasını isteyeceğini ve bunun örnek teşkil edeceğini söyledi. Ve birinci seviyeye daha sonra geçebilirmişim, 18 yaşında. O bunları söylerken babamla birlikte bayan Gascoigne'nin ofisinde oturuyorduk. Ve babam, Christopher zaten bütün gün boktan şeylerle uğraşıp duruyor değil mi? Sizin de onun üstüne saçmanıza hiç gerek yok. Tanrım, gerçekten iyi olduğu tek alan bu, dedi. Sonra bayan Gascoigne bu konuyu daha sonra yalnızken konuşmaları gerektiğini söyledi. Ama babam onu benim önümde söylemeye utanacağı şeyler söyleyip söyleyemeyeceğini sordu. Ondan sonra o, hayır, dedi. Babam da şimdi söyleyin o zaman, dedi. Eğer A seviyesi eğitimi alırsam, bir görevlinin ayrı bir odada benimle ilgilenmesi gerekirmiş. Ve babam bu işin okuldan sonra yapılabilmesi için 50 pound vereceğini ve hayırı cevap olarak kabul etmeyeceğini söyledi. Ve Gascoigne onu düşüneceğini söyledi. Ve sonraki hafta babamı aradı ve ona A seviyesi sınavına girebileceğimi ve Peter Peterson'da gözetmen denen kişi olabileceğini söyledi. Ve matematikte A seviyesine geçtikten sonra ileri matematikte ve fizikte de A seviyesine geçeceğim. Ondan sonra da üniversiteye gidebileceğim. Bizim kasabamız olan Swindon'da üniversite yok. Çünkü küçük bir yer. Bu yüzden üniversitesi olan başka bir yere taşınmamız gerekecek. Çünkü tek başıma ya da başka öğrencilerle birlikte yaşamak istemiyorum. Ama bu sorun olmaz, çünkü babam da başka bir yere taşınmak istiyor. Bazen şuna benzer şöyle söylüyor. Bu kasabadan gitmeliyiz evlat. Ve bazen de şöyle diyor. Swindon dünyanın en boktan yeri. Sonra matematikte veya fizikte ya da hem matematikte hem fizikte diplomamı aldığımda işe girip çok fazla para kazanabileceğim ve ona bakıp yemeklerimi pişirecek, giysilerimi yıkayabilecek, beni tutabileceğim ya da benimle evlenip karım olup bana bakacak bir kadın bulabileceğim. Böylece tek başıma kalıp yalnızlık çekmem. Annem de babamın boşanabileceklerini düşünürdüm. Bunun nedeni çok fazla kavga etmeleri ve bazen birbirlerinden nefret etmeleriydi. Bu da benim gibi davranış bozuklukları olan birine bakmanın stresi yüzündendi. Eskiden bir sürü davranış bozukluğum vardı ama artık eskisi kadar yok. Çünkü artık büyüdüm ve kendi kararlarımı kendim verebiliyorum. Ve kendi kendime evden çıkıp sokağın sonundaki dükkandan alışveriş yapmak gibi şeyleri yapabiliyorum. Davranış bozukluklarımdan bazıları şunlar. Uzun süre kimseyle konuşmamak. Uzun bir süre hiçbir şey yiyip içmemek. Dokunulmaktan hoşlanmamak. Üzgün ya da kızgın olduğumda çığlık atmak. Küçük mekanlarda başka insanlarla birlikte olmaktan hoşlanmamak. Üzgün ya da kızgın olduğumda bir şeyleri kırmak. İnlemek. Sarı şeyleri ya da kahverengi şeyleri sevmemek ya da sarı şeyleri ya da kahverengi şeyleri dokunmayı reddetmek. Diş fırçama biri dokunduysa kullanmayı reddetmek. Farklı yemekler birbirine değiyorsa yemeği reddetmek. İnsanların bana kızgın olduğunu fark etmemek. Gülümsememek. Başka insanların kaba olduğunu düşündüğü şeyler söylemek. Aptalca şeyler yapmak. Başkalarına vurmak. Fransa'dan nefret etmek. Annemin arabasını kullanmak. Eşyaların yerleri değiştiğinde sinirlenmek. Bazen bunlar annemle babamı o kadar sinirlendirirdi ki bana ya da birbirlerine bağırırlardı. Bazen babam, "Christopher, eğer düzgün davranmazsan yemin ederim canına okurum." Ya da annem, "Tanrım, Christopher, ciddi anlamda seni bir hastaneye kapatmayı düşünüyorum." Ya da "Beni genç yaşta mezara sokacaksın." derdi. Eve geldiğimde babam mutfak masasında oturuyordu ve bana yemek hazırlamıştı. Bir oduncu gömleği giymişti. Yemek fırında fasulye ve brokoli ve jambon dilimleriydi ve tabağın içine birbirlerine değmeyecek şekilde yerleştirilmişlerdi. "Nerede kaldın?" dedi. Ve ben de "Dışarıdaydım." dedim. Buna beyaz yalan denir. Beyaz yalan tam olarak yalan sayılmaz. Gerçeği söylersen ama tam olarak söylemezsen bu beyaz yalan olur. Bu demektir ki söylediğin her şey beyaz yalandır. Örneğin biri "Bugün ne yapmak istiyorsun?" diye sorduğunda "Bayan Peters'ta yemek yapmak istiyorum ama resim yapmak istiyorum." dersin. Ama öğle yemeğimi yemek ve tuvalete gitmek ve okuldan sonra eve gidip Toby ile oynamak ve akşam yemeğimi yemek ve bilgisayarımla oynamak ve uyumak istiyorum demezsin. Ben de beyaz bir yalan söyledim çünkü babamın dedektif olmamı istemediğini biliyordum. Babam, "Biraz önce bayan Charles'tan bir telefon aldım," dedi. Fırında fasulyemi, brokolimi ve iki dilim jambonumu yemeye başladım. Sonra babam, "Bahçesinin etrafında dolanıp ne karıştırıyordun?" dedi. "Dedektiflik yapıp Wellington'ı kimin öldüğünü bulmaya çalışıyorum," dedim. Babam, "Sana kaç kere söylemem gerek Christopher?" diye cevap verdi. Fırında fasulye, brokoli ve jambon soğuktu ama aldırmadım. Çok yavaş yemek yerim, bu yüzden neredeyse her zaman yemeğim soğuktur. Babam, "Sana başkalarının işine burnunu sokmamanı söylemiştim dedi. "Sanırım Wellington'ı Bayan Aysharz öldürdü," dedim. Babam hiçbir şey söylemedi. O benim baş şüphelim. Çünkü birinin Wellington'ı bayağı şahsı üzmek için öldürdüğünü düşünüyorum. Ve cinayetler genellikle kurbanları tanıyan birileri tarafından, dedim. Babam yumruğuyla masaya o kadar şiddetli vurdu ki tabaklarla onun çatalı ve bıçağı zıpladı ve benim jambon dilimim de yerinden oynadı ve brokoliye değdi. Bu yüzden jambon da brokoli de artık yiyemeyecektim. Sonra bağırdı. "O adamın adı benim evimde bir daha anılmayacak." "Neden?" diye sordum. "O adam bir şeytan," dedi. "Bu Wellington'ı öldürmüş olabilir şey anlamına mı geliyor?" dedim. Babam ellerini kafasına koydu ve "Tanrım bana yardım et," dedi. Babamın bana kızdığını anlamıştım. Yabancıların işine karışmama gerektiğini söylediğini biliyorum. "Ama Bayan Charles bizim dostumuz," dedim. Babam, "Artık dostumuz falan değil," dedi. "Neden?" diye sordum. Pekala, Christopher. Bunu sana son kez söyleyeceğim. Bir daha söylemeyeceğim. Tanrı aşkına seninle konuşurken bana bak. Bana bak. Bayan Charles'a gidip o kahrolası köpeğini kimin öldürdüğünü sormayacaksın. Başkalarının bahçesine izinsiz girmeyeceksin. Bu Allah'ın belası, saçma dedektiflik oyununda hemen şimdi keseceksin, dedi. Hiçbir şey söylemedim. Bana söz vereceksin Christopher. Ve söz verdiğinde bunun ne anlama geldiğini biliyorsun, dedi. Bir şey için söz verdiğinde bunun ne anlama geldiğini biliyordum. Bir şeyi bir daha asla yapmayacağını söylersin ve sonra bunu asla yapmaman gerekir. Çünkü o zaman söz vererek yalan söylemiş olursun. Biliyorum, dedim. Bunları bir daha yapmayacağını söz ver. Bu saçma oyundan şimdi vazgeçeceğini söz ver. Tamam mı, dedi. Söz, dedim. Bence benden çok iyi astronot olur. İyi bir astronot olmak için akıllı olman gerek ve ben akıllıyım. Ayrıca makinelerin nasıl çalıştığını anlaman gerek ve ben makinelerin nasıl çalıştığını anlamada iyiyimdir. Ayrıca dünyadan binlerce mil uzakta, küçük bir uzay gemisinde yaşayıp panik yapmayacak, klostrofobi yaşamayacak ya da evini özlemeyecek ya da delirmeyecek biri olmak gerek. Ve içinde benden başka kimse olmadığı sürece çok küçük yerleri severim. Bazen yalnız kalmak istediğimde banyodaki çamaşır kurutma dolabına girip şofbenin yanına yerleşirim ve kapıyı üzerime kapatırım ve orada oturup saatlerce düşünürüm ve bu beni sakinleştirir. Yani uzay gemisinde yalnız olmam ya da sadece bana ait olan başka kimsenin giremeyeceği bir bölmenin olması gerek. Bölmemin olması gerek. Ve ayrıca uzay gemilerinde sarı ya da kahverengi bir şey yoktur ve bu da iyi bir şey. Ve uçuş kontrolden diğer insanlarla konuşmam gerekecek. Ama bunu telsiz ve monitör aracılığıyla yapacağımız için bu yabancı insanlarla konuşmak gibi olmaz. Bilgisayar oyunu oynamak gibi bir şey olur. Evi de özlemem çünkü etrafımda bir sürü şey olur. Makineler, bilgisayarlar ve uzay boşluğu gibi. Hem uzay gemisinin küçük penceresinden bakıp etrafımda binlerce mil boyunca kimse olmadığını bileceğim. Tıpkı bazı yaz akşamları çimenlerin üstüne uzanıp ellerimi, çitleri, bacaları ve çamaşır iplerini görmeyecek şekilde yüzümün iki yanına koyup gökyüzüne bakarak uzayda olduğumu hayal ettiğimde olduğu gibi. Görebildiğim tek şey yıldızlar olurdu. Ve yıldızlar hayatı meydana getiren moleküllerin milyarca yıl önce oluştuğu yerlerdir. Örneğin kanındaki anemiyi önleyen demirin tümü bir yıldızda oluşmuştur. Ve Toby'yi de uzaya benimle götürebilirsem buna çok sevinirdim. Ve buna izin verilebilir çünkü bazen hayvanları deney yapmak için uzaya gönderdikleri oluyor. Bu yüzden farelerin canını yakmadan yapılabilecek iyi bir deney bulabilirsem onları Toby'yi de götürmeme izin vermeleri için ikna edebilirdim. Ama izin vermeseler de giderdim çünkü bu bir hayalin gerçekleşmesi olurdu. Ertesi gün okulda Siopan'a babamın artık dedektiflik yapmamamı söylediğini ve bunun da artık kitabın bittiği anlamına geldiğini söyledim. Ona o güne kadar yazdığım sayfaları gösterdim. Evrenin şeması, sokağın haritası ve asal sayılarla ilgili olan bölümleri. Bunun önemli olmadığını söyledi. Kitabın bu haliyle de oldukça güzel olduğunu ve çok kısa da olsa bir kitap yazmış olduğum için kendimle gurur duymam gerektiğini ve çok kısa olsa da çok iyi bir iyi başka kitaplarında olduğunu söyledi. Conrad'ın Karanlığın Yüreği kitabı gibi. Benimkinin tam bir kitap sayılmayacağını, çünkü tam bir sunu olmadığını, çünkü Wellington'ı kimin öldürdüğünü bulamadığımı söyledim. Yani katil hala serbestti. O ise gerçek hayatta da böyle olduğunu söyledi. Dünya üzerindeki bütün cinayetler çözülmemişti ve bütün katiller de bulunmamıştı. Karın deşen Jack gibi. Katilin hala serbest olması fikrinden hoşlanmadığımı söyledim. Wellington'ı öldüren kişinin yakınlarında bir yerde yaşıyor olması ve gece yürüyüşe çıktığımda onunla karşılaşabileceğimi düşünmekten hoşlanmadığımı söyledim. Ve bu mümkündü çünkü cinayetler genellikle kurbanın tanıdığı birileri tarafından işlenirdi. Sonra babam Bay Charles'ın adını bir daha anmamamı ve onun şeytanın biri olduğunu söyledi. Belki bu Wellington'ı onun öldürdüğü anlamına geliyordur, dedim. Belki de baban sadece Bay Charles'tan pek hoşlanmıyordur, dedi. Neden, diye sordum. Ve o da, bilmiyorum Christopher. Bilmiyorum çünkü Bay Charles hakkında hiçbir şey bilmiyorum, dedi. Bay Charles, Bayan Charles'la evliydi ve onu bıraktı. Boşanmış gibi yani. Ama gerçekten boşanıp boşanmadıklarını bilmiyorum, dedim. Bayan Charles sizin dostunuz, öyle değil mi? Senin ve babanın dostu. Belki de baban Bay Charles'ı Bayan Charles terk ettiği için sevmiyordur. Arkadaşı olan birini kötü bir şey yaptığı için, dedi. Ama babam Bayan Charles'ın artık bizim dostumuz olmadığını söyledi, dedim. Ve Siopan, özür dilerim Christopher. Keşke bütün bu sorulara cevap verebilseydim ama veremiyorum. Çünkü gerçekten bilmiyorum, dedi. Sonra son zil çaldı ve okul bitti. Ertesi gün okula giderken yolda peş peşe 4 sarı araba gördüm ve bu günü kara bir gün yapıyordu. Bu yüzden öğle yemeğinde hiçbir şey yemedim. Bütün bir gün boyunca odanın köşesinde oturdum ve A seviyesi matematik çalışma kitabımı okudum. Ertesi gün de okula giderken yolda peş peşe 4 sarı araba gördüm ve bu o günü de kara bir gün yapıyordu ve kimseyle konuşmadım. Ve bütün bir öğleden sonra kütüphanenin köşesinde oturup kafamı iki duvarın birleştiği köşeye dayayıp inledim. Ve bu beni rahatlatıp kendimi güvende hissetmemi sağladı. Ama üçüncü gün okula giderken yol boyunca otobüsten inene kadar gözlerimi kapalı tuttum. Çünkü eğer arka arkaya iki kara gün geçirmişsem bunu yapma hakkım var. Ama kitabım böyle bitmeyecekti. Çünkü 5 gün sonra peş peşe 5 kırmızı araba gördüm ve bu o günün süper iyi bir gün olduğu anlamına geliyordu ve özel bir şeyin olacağını biliyordum. Okulda özel hiçbir şey olmadı. O yüzden okuldan sonra özel bir şey olacağını biliyordum. Ve eve vardığımda cep harçlığımla meyan balı şekeri ve sütlü çikolata almak için sokağın sonundaki dükkana gittim. Ve meyan balı şekeri ve sütlü çikolatamı alıp arkamı döndüğümde benim gibi dükkanda olan bayan Alexander ile karşılaştım. 39 numara oturan yaşlı bayan. Bugün kot giymemişti. Normal bir yaşlı kadın gibi bir elbise giymişti. Ve yemek kokuyordu. Geçen gün sana ne oldu, dedi. Hangi gün, dedim. Dışarı çıktığımda gitmiştin. Bütün bisküvileri kendim yemek zorunda kaldım, dedi. Gittim, dedim. Bunu anladım, dedi. Polisi arayabileceğinizi düşündüm, dedim. Bunu neden yapmak isteyeyim ki, dedi. Çünkü başka insanların işlerine burnumu sokuyordum ve babam Wellington'da kimin öldürdüğünü araştırmamamı söylemişti. Ve bir polis bana uyarı verdi ve başımı tekrar belaya sokarsam uyarı yüzünden çok daha kötü olacak, dedim. Sonra kasanın arkasında Hintli bayan, Bayan Alexander'a, ''Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?'' dedi. Ve Bayan Alexander yarım litre süt ve bir paket Jaffa pastası istediğini söyledi. Ve ben dükkandan çıktım. Dükkanın dışında Bayan Alexander'ın köpeğini kaldırımda oturduğunu gördüm. Üzerinde ekose kumaştan yapılmış küçük bir İskoç palto vardı. Bayan Alexander onu kapının yanındaki su borusuna bağlamıştı. ''Köpekleri severim.'' Bu yüzden geri eğildim ve köpeğe merhaba dedim ve o elimi yaladı. Dili tırtıklı ve ıslaktı ve pantolonunun mum kokusunu sevdi ve onu koklamaya başladı. Sonra Bayan Alexander dışarı çıktı ve adı Ivor dedi. Ben bir şey söylemedim. Bayan Alexander, sen çok utangaç bir çocuksun, öyle değil mi Christopher, dedi. Ben de sizinle konuşmam yasak, dedim. Merak etme, polise söylemeyeceğim ve babana da söylemeyeceğim çünkü sohbet etmekte kötü bir şey yoktur. Sohbet etmek sadece arkadaşça bir şey, öyle değil mi? Dedi. Ben sohbet edemem, dedim. Bilgisayarları sever misin, dedi. Evet, bilgisayarları severim. Evde yatak odamda bir bilgisayarım var, dedim. Ve o, biliyorum. Bazen camdan baktığımda seni odanda bilgisayarın başında otururken görüyorum, dedi. Sonra Ivor'un tasmasını su borusundan çözdü. Hiçbir şey söylemeyecektim çünkü başımı belaya sokmak istemiyordum. Sonra o günün bir süper iyi gün olduğunu hatırladım. Ve o ana kadar özel bir şey olmamıştı. Ve Bayan Alexander'la konuşmak o gün olacak olan özel şey olabilirdi. Sonra onun bana ben sormadan Wellington ya da şarjla ilgili bir şey anlatabileceğini düşündüm. Böylece verdiğim sözü tutmamış olmayacaktım. O yüzden ben matematiğe ve Toby'ye bakmayı da seviyorum. Ayrıca uzay boşluğunu ve yanı başımı olmayı da dedim. Ondan sonra o, bahse girelim, matematikte çok iyisindir öyle değil mi dedi. Bense öyleyim. Gelecek ay A seviyesi matematik sınavına gireceğim ve A alacağım dedim. Ve bayan Alexander, gerçekten mi? A seviyesi matematik ha dedi. Evet, ben yalan söylemem diye cevap verdim. Ondan sonra o, özür dilerim, yalan söylüyorsun demek istemedim. Sadece doğru duyuyor muyum diye merak ettim. Bazen biraz sığırlaşıyorum da dedi. Ben, hatırlıyorum, bana söylemiştiniz dedim. Ve sonra da, okulumda A seviyesine geçen ilk kişiyim. Çünkü orası özel bir okul dedim. Ondan sonra o, çok etkilendim ve umarım A alırsın dedi. Ondan sonra ben, alacağım dedim. Sonra o, seninle ilgili bildiğim bir başka şey de sarı rengi sevmediğin dedi. Ondan sonra ben, sevmem. Ayrıca kahverengiyi de sevmem. En sevdiğim renk kırmızıdır ve metal rengi dedim. Sonra Ivor kakasını yaptı ve bayan Alexander onu elini bir poşetin içine sokarak aldı ve sonra poşeti ters çevirerek kaka çıkamasın diye ağzını düğümledi ve kakaya eliyle hiç dokunmamış oldu. Sonra bir muhakeme yaptım. Babamın bana sadece aşağıdaki 5 şey için söz verdiğini düşündüm. 1. Evimizde baş şarjın adını anmamak. 2. O kahrolası köpeğin kimin öldürdüğü ile ilgili bayan şarsa soru sormamak. 3. O kahrolası köpeğin kimin öldürdüğü ile ilgili kimseye soru sormamak. 4. İnsanların bahçelerine izinsiz girmemek. 5. Bu saçma dedektiflik oyununu kesmek. Ve Bay Charles ile ilgili soru sormak bunlardan hiçbiri değildi. Ve eğer dedektifsen risk almalıydın. Ve bu bir süper iyi gündü. Yani risk almak için iyi bir gündü. O yüzden sohbet ediyormuş gibi. Bay Charles'ı tanıyor musunuz diye sordum. Ve Bayan Alexander, pek sayılmaz, hayır. Onu sadece selam verecek ve yolda gördüğümde birkaç kelime konuşacak kadar tanıyordum. Ama onun hakkında fazla bir şey bilmiyordum. Sanırım bir bankada çalışıyordu. Ulusal Westminster, kasaba merkezinde dedi. Ve ben, babam onun şeytanın biri olduğunu söyledi. Bunu niye söylediğini biliyor musunuz? Bay Charles şeytan mı? Dedim. Ve Bayan Alexander, bana neden Bay Charles'la ilgili sorular soruyorsun Christopher dedi. Bir şey söylemedim. Çünkü Wellington'ın ölümünü araştırıyor olmak istemedim. Çünkü Bay Charles'la ilgili sorular sormamın nedeni buydu. Ama Bayan Alexander, bu Wellington'la mı ilgili dedi. Ve ben başımı saldım çünkü bu dedektiflik yapmak sayılmazdı. Bayan Alexander bir şey söylemedi. Mark'ın girişindeki direğe bağlı küçük kırmızı kutuya doğru yürüdü. Ivor'un kakasını onun içine attı. Ben buna fazla bakmak istemedim çünkü bu kırmızı bir şeyin içinde kahverengi bir şeydi ve kendimi garip hissetmeme neden oluyordu. Sonra yanıma geri geldi. Derin ve nefes aldı ve belki de en iyisi böyle şeyler hakkında konuşmamak Christopher dedi. Neden diye sordum. Sonra o çünkü dedi. Sonra durdu ve farklı bir cümle kurmaya karar verdi. Çünkü belki baban haklıdır ve etrafta bu konuyla ilgili sorular sormaman gerekiyordur dedi. Sonra ben neden dedim. Ve o çünkü bunu duyarsa kızacağı çok açık dedi. Ve ben neden kızsın ki dedim. Sonra derin bir nefesi aldı ve Çünkü sanırım babanın Bay Charles'ı neden sevmediğini biliyorsundur dedi. Sonra annemi Bay Charles mı öldürdü diye sordum. Bayan Alexander öldürmek mi dedi. Ondan sonra ben evet o annemi öldürdü dedim. Ondan sonra Bayan Alexander. Hayır, hayır. Tabii ki anneni o öldürmedi, dedi. Ondan sonra ben. Peki karbini yorup onun kalp krizi geçirmesini mi sağladı, dedim. Ondan sonra Bayan Alexander. Gerçekten ne dediğin hakkında hiçbir fikrim yok, dedi. Ondan sonra ben. Ya da Bay Charles yaraladığı için mi annem hastaneyi kaldırıldı, dedim. Ondan sonra Bayan Alexander. Annen hastaneye mi kaldırıldı, dedi. Ondan sonra ben. Evet, başta önemli değildi. Ama hastanede kalp krizi geçirdi, dedim. Ondan sonra Bayan Alexander. Aman tanrım, dedi. Ben ve öldü, dedim. Ve Bayan Alexander yine aman tanrım, dedi ve sonra da ah Christopher, çok üzüldüm, çok çok üzüldüm. Hiç farkında değildim, dedi. Ondan sonra ona neden sanırım babanın Bay Charles'ı neden sevmediğini biliyorsundur dediniz diye sordum. Bayan Alexander ellerini ağzına koydu ve ah ah ah ah dedi. Ama soruma cevap vermedi. Sonra ona yine aynı soruyu sordum. Çünkü bir cinayet romanında biri bir soruya cevap vermek istemezse bunun nedeni bir sır saklıyor olması ya da birinin başına belaya girmesini istemiyor olmasıdır. Yani bu soruların cevapları önemli cevaplardır ve dedektifin bu insana baskı uygulaması gerekir. Ama Bayan Alexander yine cevap vermedi. Bunun yerine o bana bir soru sordu. Yani sen bilmiyor musun, dedi. Ve ben neyi bilmiyor muyum, dedim. Christopher bak, muhtemelen bunu sana söylememem gerek, diye cevap verdi. Sonra belki de parkta birlikte kısa bir yürüyüş yapsak iyi olur. Burası böyle bir şey konuşmak için pek de uygun bir yer sayılmaz, dedi. Endişelenmiştim. Bayan Alexander'ı tanımıyordum. Yaşlı bir bayan olduğunu ve köpekleri sevdiğini biliyordum. Ama o bir yabancıydı. Ve parka hiç tek başıma gitmezdim. Çünkü orası tehlikeli. İnsanlar köşedeki umumi tuvaletin arkasında kendilerini uyuşturucu endirikte ediyorlar. Eve gitmek ve yukarı odama çıkmak ve Toby'yi besleyip matematik çalışmak istiyordum. Ama heyecanlanmıştım da. Çünkü bana bir sır vereceğini düşünüyordum. Ve bu sır Wellington'ı kimin öldürdüğü ile ilgili olabilirdi. Ya da Bay Charles ile ilgili. Ve eğer böyle bir şey yaparsa ona karşı daha fazla değil ele geçirebilirdim. Ya da onu tahkikatımın dışında bırakabilirdim. Böylece bu beni korkutsa da o gün bir süper iyi gün olduğu için Bayan Alexander'la parka gitmeye karar verdim. Parkın içindeyken Bayan Alexander durdu ve sana bir şey söyleyeceğim ama babana bunu sana benim söylediğimi söylemeyeceğine dair bana söz vereceksin, dedi. Neden diye sordum. Ondan sonra söylediklerimi sana söylememiş olmam gerekirdi. Ve eğer sana şimdi açıklamazsam ne demek istediğimi merak etmeye devam edeceksin. Belki de bunu babana soracaksın. Ve bunu yapmanı istemiyorum çünkü onu kızdırmanı istemiyorum. O yüzden söylediğim şeyi neden söylediğimi sana açıklayacağım. Ama ben bunu yapmadan önce bunu sana benim söylediğimi kimseye söylemeyeceğine söz vermelisin, dedi. Neden diye sordum. Ondan sonra Christopher lütfen bana güven işte, dedi. Ondan sonra ben söz veriyorum, dedim. Çünkü eğer Bayan Alexander bana Wellington'ı kimin öldürdüğünü ya da Bay Charles'ın annemi gerçekten öldürüp öldürmediğini söylerse bunu polise söyleyebilirdim. Çünkü eğer beni bir suç işlediyse ve sen bunu biliyorsan verdiğin sözü tutmak zorunda değilsindir. Bayan Alexander da annen ölmeden önce Bay Charles'la çok yakın arkadaştı, dedi. Ondan sonra ben biliyorum, dedim. Ondan sonra o hayır Christopher, bildiğinden pek emin değilim. Çok yakın arkadaşlar demek istiyorum. Çok çok yakın arkadaşlar, dedi. Bunu bir süre düşündüm ve sonra seks yapıyorlar mı demek istiyorsunuz, dedim. Ve Bayan Alexander evet Christopher, onu demek istiyorum, dedi. Sonra yaklaşık 30 saniye boyunca hiçbir şey söylemedim. Sonra üzgünüm Christopher. Gerçekten seni üzecek bir şey söylemek istemezdim. Ama söylediğim şeyi neden söylediğimi açıklamak istedim. Senin bildiğini sandım. Anlıyorsun değil mi? Bu yüzden baban Bayşars'ın şeytanın biri olduğunu düşünüyor. Bu yüzden senin esrafta Bayşars'la ilgili sorular sorman istemiyor. Çünkü bu kötü hatıraları tekrar canlandıracak dedi. Ondan sonra ben Bayşars'ı bu yüzden mi terk etti? Bayan Charles evliyken başka biriyle seks yaptığı için dedim. Ondan sonra Bayan Alexander, evet sanırım öyle dedi. Sonra üzgünüm Christopher, gerçekten çok üzgünüm dedi. Ondan sonra ben sanırım artık gitmeliyim dedim. Ondan sonra o, iyi misin Christopher dedi. Ondan sonra ben, sizinle pakta olmaktan korkuyorum çünkü siz bir yabancısınız dedim. Ondan sonra o, ben yabancı değilim Christopher, ben senin arkadaşınım dedi. Ondan sonra ben eve gidiyorum dedim. Ondan sonra o, eğer bu konuda konuşmak istersen istediğin zaman beni ziyarete gelebilirsin. Kapımı çalman yeterli dedi. Ondan sonra ben, tamam dedim. Ondan sonra o, Christopher dedi. Ondan sonra ben, efendim dedim. Ondan sonra o, bu konuşmadan babana bahsetmeyeceksin değil mi dedi. Ondan sonra ben, hayır söz verdim dedim. Ondan sonra o, eve git ve söylediklerimi unutma. Ne zaman istersen dedi. Sonra eve gittim. Bay Jevons, matematiği güvenli olduğu için sevdiğimi söyledi. Matematiği sevdiğimi, çünkü bunu problem çözmek demek olduğunu ve bu problemler ne kadar zor olurlarsa olsunlar, eninde sonunda net bir sonuçları olduğunu söyledi. Söylemek istediği şey, matematiğin gerçek hayat gibi olmadığıydı. Çünkü hayatta her sorunun böyle bir cevabı yoktu. Böyle net bir cevabı yoktu. Bunun ne demek istediğini anlamıştım. Çünkü böyle söylemişti. Bunun nedeni Bay Jevons'ın sayıları anlamaması. Şimdi Seç Beni Problemi adında ünlü bir hikaye anlatacağım. Bu hikayeyi kitaba aldım çünkü demek istediğim şeyi çok iyi özetliyor. Amerika'da Parade dergisinde Marilyn Nestor adlı bir köşe varmış. Ve bu köşe Marilyn O'Sullivan tarafından yazılıyormuş ve dergide bu kişinin dünya üzerindeki en yüksek IQ'ya sahip kişi olarak Guinness Rekorlar kitabına girdiği yazılıymış. Köşesinde de okuyucular tarafından gönderilen matematik sorularına cevap veriyormuş. Ve Eylül 1990'da Columbia Marine'den Craig ve Whitaker tarafından soru gönderilmiş. Ama bu doğrudan alıntı denilen şey değil çünkü bu soruyu daha kolay anlaşılması için basitleştirdim. Televizyonda bir yarışma programındasın. Bu yarışmada amaç ödül olarak bir araba kazanmak. Yarışmanın sonuncusu sana 3 kapı gösteriyor. Kapılardan birinin arkasında araba, diğer ikisinin arkasında da keçiler olduğunu söylüyor. Senden bir kapı seçmeni istiyor. Bir kapı seçiyorsun ama açılmıyor. Sonra sonuncu seçmediğin kapılardan birini açarak keçilerden birini gösteriyor. Çünkü o kapıların arkasında ne olduğunu biliyor. Sonra kapıları açıp bir keçi ya da arabayı almadan önce fikrini değiştirmek için son bir şansın olduğunu söylüyor. Ve fikrini değiştirip diğer açılmamış kapıyı seçmek isteyip istemediğini soruyor. Ne yapman gerek? Marilyn O'Sullivan böyle bir durumda her zaman fikrini değiştirip diğer kapıyı seçmen gerektiğini, çünkü kapının arkasında bir araba olması ihtimalinin 3'te 2 olduğunu söylemiş. Ama eğer sezgini kullanırsan kapıların arkasında araba olma ihtimali eşit olduğu için şansın %50 olduğunu düşünürsün. Marilyn O'Sullivan neden haklı olduğunu dikkatlice açıklamasına rağmen bir sürü insan dergiye onun yanıldığını yazdı. Problemle ilgili gelen mektupların %92'si onun yanıldığını söylüyordu ve yazanların çoğu matematikçi ve bilim adamlarıydı. Söyledikleri şeylerden bazıları şunlar. Halkın matematik konusundaki genel yeteneksizliği beni son derece endişelendiriyor. Lütfen hatanızı kabul etmekle yardımcı olun. Dr. Robert Sachs, George Mason Üniversitesi. Ülkede matematik konusunda yeterince cehalet var ve dünyanın en yüksek IQ'suna sahip insanı bunu artırmasına ihtiyacımız yok. Yazık. Dr. Scott Smith, Florida Üniversitesi. En az 3 matematikçinin düzeltmesine rağmen hala hatanı görmemen karşısında şok oldum. Kent Ford, Dickinson Devlet Üniversitesi. Çok sayıda lise ve üniversite öğrencisinden mektup alacağına eminim. Belki adresi aranan bazıları ileride dergideki köşende yardımcı olur diye saklarsın. Dr. W. Robert Smith, Georgia Devlet Üniversitesi. Tamamen hatalısın. Fikrini değiştirme için daha kaç tane öfkeli matematikçi gerekiyor? Dr. E. Ray Bobo, Georgetown Üniversitesi. Eğer doktora yapmış bütün bu insanlar yanılıyorsa bir ülkenin çok ciddi şekilde başı belada demektir. Evet Harman, doktor. Birleşik Devletler Ordu Araştırma Enstitüsü. Ama Marini Vostavan haklıydı. Ve bunu ispatlamanın iki yolu var. Öncelikle bunu matematik yoluyla yapabilirsin. Kapılara X, Y ve Z diyelim. Arabanın X'in arkasında olması durumunda C, X diyelim. Ve sonucunun X kapısını açması durumunda da H, X diyelim. X kapısını seçtiğini varsayarsak sonradan fikrini değiştirip araba kazanmasının aşağıdaki formülü veriliyor. Bunu ortaya çıkarmanın ikinci yolu ise olabilecek bütün sonuçları işleyen şöyle bir tablo yapmak. Yani eğer fikrini değiştirirsen 3'te 2 arabayı alma şansın var. Eğer değiştirmezsen arabayı alma şansın sadece 3'te 1. Ve bu da sezgilerine bazen yanılmana neden olduğunu gösteriyor. Ve sezgiler insanların hayatlarındaki kararları vermek için kullandıkları şeydir. Ayrıca Bay Jevons'un yanıldığını ve sayıların bazen çok karmaşık olabileceğini ve her zaman net olmadıklarını da gösteriyor. Seç birini problemini sevmemin en diğer nedeni de bu. Eve gittiğimde Rodri de oradaydı. Rodri babamın yanında çalışan adam. Ona ısıtma sistemleri ve su kazanlarının tamiratında yardım eder. Ve bazen akşamları babamla bira içmek ve televizyon seyretmek ve sohbet etmek için bizim eve gelir. Rodri her yerinde lekeler olan beyaz bir iş tulumu giyiyordu ve sol elinin orta parmağında altın bir yüzük vardı ve babamın da çoğu zaman işten eve geldiğinde koktuğu gibi ne olduğunu bilmediğim bir şey kokuyordu. Ve yan balı şekerlerimi ve sütlü çikolatalımı benim olduğu için babamın dokunmasının yasak olduğu özel yemek kutuma koydum. Sonra babam, "Nerelerdeydin bakalım genç adam?" dedi. Ve ben, "Meyan balı şekeri ve sütlü çikolata almak için dükkana gittim." dedim. Ondan sonra o, "Çok uzun sürdü." dedi. Ondan sonra ben, dükkanın dışında Bayan Alexander'ın köpeği vardı ve onunla konuştum. Onu biraz okşadım, o da benim pantolonumu kokladı dedim. Bu da başka bir beyaz alandı. Sonra Rodri bana, "Tanrım, sen 3. seviyeye ulaştın değil mi?" Ama ben 3. seviyenin ne olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra o, "Nasıl gidiyor bakalım kaptan?" dedi. Ayrım sonu. Sayfa 93.
Dosya.
Sonra MP3 olarak dışa aktar.
MP3. Ama dışa aktardı, o aktif olmadı.
Diyorum olmadı.
Olmadı.
Hatta şu an kayıtta.
Kayıtta mı? Durdurmadın mı?
Durdurdum.